Ayrım 11, sayfa 102. 14 Ekim. Bugün kenti dolaştım. İyi Caddesi'nde bir aşağı bir yukarı gezindim. Vitrinlere, afişlere baktım. Akşam oldu, eve döndüm. İlyas gelmemiş daha. Pencerenin aralıklarından yel giriyor. Duvar boyunca birkaç sıra rafa, gelişi güzel kitaplar sıralanmış. Koltuğa uzanmış, düşünmeksiz bunlara bakıyorum. İçimde derin bir ses akıyor. Bir dürtüyü seziyorum. Gözlerim bir noktaya dalmışken birden kalkıp yeniden sokağa çıkıyorum. Işıklar, evler geçiyor yanlarımdan. Birden küçük bir alanın ortasında durup kaldığımı ayırt ettim. Yorulmuşum. Eve döndüm. Ne yapsam? Yatağım buz gibi görünüyor. Uyumak mümkün mü diye soruyorum. 22 Ekim. Sabahleyin sis vardı. Soğuk üşütecek kadar yoğun. Yataktan çıkmayı canım istemedi. Yattığım yerden sisin dağılmasına baktım. Neden sonra kalktım. Bir kahveye gidip çay içtim. Gazete okudum. Ayakkabılarım iyice eskimiş. Yenisini nasıl alabilirim? Eve döndüm. Öğleye doğru uyudum. Uyandığımda ikindi olmuştu. Yeniden kahveye çıktım. Yağmur çiseledi. Camdan gelip geçenlere baktım. Akşamdan sonra eve vardım. Kitap karıştırdım. İlyas gelince uyumuşluğa vurdum. 23 Ekim. Pırıl pırıl bir güneşle uyandım. Yataktan günlerdir ilk kez istekle kalkıp yüzümü yıkadım. Eski koltuklardan birini pencere kenarına yerleştirdim. Manzara böylelikle daha rahat görünüyor. Yarım saat kadar dışarı baktım. Gece bıraktığım kitabı yeniden karıştırdım. Kıyıya gidip denizi seyrettim. Rüzgarda üşüyünce ayrıldım. Bir sinemaya gittim. Sinemadan çıktığımda yağmur yağmıştı. Eve dönmeden önce kahveye uğradım. Uykum gelince yatakta olmayı arzuladım. Yağmur hala hissediyordum. Elimi attığım yerde bir cıvıklık vardı. 24 Ekim. Anama uğradım. Kerem'le babam evde yoktu. Anam ne yapıp ettiğimi sordu. Az bir şey kaldım. Gömleğimin söküğünü dikmek istedi. Çıkarken gene gelip gelmeyeceğimi sordu. Akşam eve bir daha uğradım. Babam evdeydi. Ocağın kenarına oturmuş, elinde tütün kesesiyle oyalanıyordu. Kapıdan girince hiç ayırt etmemiş gibi yaptı. Başını kaldırıp bakmadı. Kendi odama geçtim. Niye geldim sanki diye düşündüm. Yeniden dışarı çıkmaya da çekiniyordum. Sonunda çıktım sokağa. Babam hiç laf etmedi. İstasyona gidiyordum. O adamı görmeye. Kimdi? Merak ediyorum. Adımlarımın alışılmamış sesi yankılanıp duruyor kimsesiz sokakta. Dinleye dinleye yürüyorum. İstasyon binası uzaktan görününce birden düşüncemden caydım. O adamla bir daha gerçekten karşılaşmaktan korkuyorum. Görünmez bir kudret halinde bütün havama yayıldığını duyuyordum. Bir felaket sonunda terk edilmiş kent. Sokakta kimseler yok. Bir baskını bekliyor, pusuya yatmış. Bekliyor ve herkesler kaçışmış. Köprünün parmaklıklarında bakıyorum. Kara katran sularına denizin. Boğuk boğuk bir vapur inliyor. Sırtlan, çürük etlerine geçirmiş pençesini kentin. Ölü kendini savunamaz. Artık kendini savunamaz ölü. İğrenç iştihasını duracak sırtlanın. İşe yaramaz bir kurttur o. Öyle de ezilecek. Kendinin yasını tutuyor şimdiden. Ben bunu özlemiyorum. Ama işte demir çarığı çürümüş, asasına dayanacak gücünü de yitirmiş. Aradığını da bulamadı. Hiç de bulamayacak mı diyorum. Evet, belki hiç. Karanlık sularda gözümken bakıyorum. İşte suyun bir kesimindeki parlaklıkta ta kendisi. Sivri dişlerini görüyorum. Üstüme doğru bir girdaptan yekinen. O gülüşünü beklemek istemiyorum. Sıçan diyen sesini. Korkuyla köprüde koşmaya başlıyorum. Ama ardımdan geliyor. Ne olur bir insana rastlasam. Koşa koşa geçiyorum köprüyü. Olağanüstü gücüyle ardımda. Peşimi bırakmadan koşuyorum sokakları. Şimdi nasıl tutacak beni? Soluğu ensemde gibi ya da tutup çekecek ayağımdan. Ardıma bile bakmıyorum. Baksam o kanlı mavi gözlerle karşılaşacağım. Büyü durduracak beni. O korkuyla ayaklarım büsbütün birbirine dolaşarak sokakları yarıyorum. Bir görüntü değil, hayır. Şiddetle kapıyı yumrukluyorum. O zaman dönüp ardıma bakıyorum. Kimse yok. İnanmıyorum. Dar sokağın çeperlerini vurarak geçiyor bir rüzgar. İlyas telaşla kapıyı açıyor. Sesini duyana kadar emniyette hissetmiyorum kendimi. Ne oldu, ne var? Diye soruyor. Söylesem anlamayacak. Titreyerek giriyorum içeri. Ne oldu? Diye soruyor. Sesini duyunca yatışıyorum. Alnımda ter domurcukları. Geçti diyorum. Yok bir şey. Kahkahayla bakıp gülüyor halime. Korktum diyor yalnız. Evet, bir başkalığın var diyor. Gülmesini tutamıyor. Demek gülüneceğim. Ben bir kez daha böyle olmuştum. İç içe giren düşlerdi. Yanlış bir yere girmiştim. Anlayacaklar diye korkuyordum. Korkumu avucumda tutuyordum. Derken sessizce kapıyı açıp çıkıyorum. Ama işte felaket karşımdaymış. Gürültüyle merdivenlere çarpıyorum. O anda uyanıyorum. Düş olduğunu anlıyorum. Ama bu kez gerçekten merdiven başında duruyorum. Görseler bir yabancı diye yakalayacaklar beni. O telaştayken yeniden tökezleniyorum. Yeniden uyanıyorum. Üstünde olmayan bir suçla yakalanmanın korkusu. Bir düşten sonsuzca uyanamamanın korkusu. Gece böyle geçiyor. İlyas'la konuşuyoruz. Daha doğrusu o konuşuyor. Konuşurken sükun buluyorum. Kendisiyle pazara çıkmamı öğütlüyor. 27 Ekim. Dün evden çıkmadım. İnsana ancak dinleneceğim dedi mi dinleniyor. Böyle söyleyerek bütün gün kaldım evde. 4 Kasım. Boşluğun sinir bozucu, insanı tüketen kırbacından kurtuldum sayılır. İlyas'la at cambazlığı yapıyoruz. Daha doğrusu o pazara giderken ben de yanında duruyorum. Ona destek oluyormuşum. Böyle söylüyor. 6 Kasım. İlyas gelenek haline getirmiş. Eline şu uydurma cenk kitaplarından birini almadan pazara çıkmıyor. Fırsat buldukça birlikte okuyoruz. O kötü kitaplara dadanıp kaldık bugünlerde. 7 Kasım. Sabah erken atları alıp çıktık. Pazarda torbalarını boyunlarına geçirdik. Bezgin, can sıkıntısıyla çiğniyorlardı samanları. Her yan at kokusu. Saman. Duvar dibine çömelmiş, alana bakıyor. Ara sıra gelip atların şurasını burasını tıpışlayan, tırnaklarını yoklayıp yüzlerini ekşitip giden adamları gözlüyorduk. Alıcı değil bu, diyordu İlyas. Ta gelişlerinden, atın kıçını tıpışlayış biçiminden anlıyordu bunu. Güneşli bir gün. Atlar öfkeli sesler çıkarıyor. Bir ara birkaç kişi gelip atların etrafını dolanmaya başladı. Alıcı, zengin elbiseli, düzgün görünüşlü biriydi. Bir koşum atıyla üste para verip İlyas'ın atlarından birini almak istiyordu. Uzaktan ne konuştuklarını duymuyordum. Adam gülümseyerek bir şey söyledi. Dönüp atının boynunu okşadı. İlyas aldırmaz göründü, önem vermiyormuşça. O da bir şey söyledi. Adam bu kez atın sağırısını tıpışladı. Fırsatı kaçırma diye bakıyordu gözleri. Bir yük arabası geçip gitti yanlarından. Boyuna İlyas'ı kandırmaya çalışıyor, İlyas da olmaz gibilerden başını sallıyordu. Ağzında bir şeyler geveledi. Adam gidecek gibi yaptı, bir iki adım yürüdü, geri döndü. Yaltaklanan bir duruşla ellerini iki yana açarken "Be birader!" diye bağırdığını duydum. Yeni bir teklif. İlyas direniyordu. "Bu, at, koş, hiç." Sesli sesli güldü bu kez. Tokalaşmak için elini uzattı. İlyas yumuşamadı. O ara başkaları da geldi, İlyas'ı aralarına aldılar. İlyas duvarın dibinde, burnu torbanın içindeki öteki atını gösterdi. Hepsi o yana baktı. Beğenmedikleri anlaşılıyordu. Baş başa toplandılar yine. Kalkıp onlara doğru yürüdüm. Sonra birden caydım. Alandan yukarıya doğru uzanan yola saptım. Yol dar olduğundan kalabalıktı. Sebzeciler, baharatçılar, basmacılar sıra sıra dizilmişlerdi. Keskin bir baharat kokusu. Belirli bir iş içinmiş gibi aceleyle geçtim. Yolun sonu bir tepeyle bitiyor, ondan sonra da bir patika halinde uzanıyordu. Tepeye beyaz badanalı bir takım küçük, kerpiç evler serpiştirilmişti. Alt yanda suyu çekilmiş, neredeyse kuruyacak ince bir dere vardı. Bir yerini beton bir setle kapamışlar. Birkaç kadın çamaşır yıkıyordu orada. İlk kez görüyorum burayı. Bol güneş alan, tek tük ağaçlı bir yerdi. Ara sıra sebze ve yemiş sandıkları yüklü arabalar toprak yoldan çatırdayarak geçiyordu. Bir dönemeci geçince patikanın uzaklarda tepelerin arasında kaybolduğunu gördüm. Oralarda bile eve benzer bir şeyler, kulübeler vardı. Az yukarıda tepede tek başına bir ağaç. Süzgün duruyordu. Döndüm, Hızlı hızlı aşağı inip caddeye varan patikadan yürümeye başladım. Güneş karşıdan geliyordu şimdi. Bulutlar bir acele güneşin önünde toplanmaya çalışıyordu. Caddeye indim. Satıcılar sergilerini brandalarla kapamış, kenara çekilmişlerdi. Komşularından çözülmüş atlar, duvar diplerinde bilgiç bilgiç başlarını sallıyordu. Pazar, uyku başlangıcının o karşı konulmaz baş dönmesi sersemliği içindeydi. Loş, yapışkan bir sessizlik şaşırıp kalmıştı orta yerlerde. Garip bir ön seziyle doldu içim. Bir an hiç yürümediğimi sandım. Kafamın bir yerini tırmıklayan o saydam, aldatıcı, belirsiz korku. Adımlarımın yerinde sayışı. Bir korna sesiyle yana çekildim ve artık düzenli olarak yürümeye başladım. Sıra sıra işportacıları, aynalar, iğneler, iplikler satan işportacıları, baharat satıcılarını, sebzecileri. Geçip sonunda at pazarının bir köşesinde yapyalnız duran caminin minaresini gerilmiş brandalar arasından gördüm. Daha sonra da camiye ulaştım. O sırada bir yemiş arabasının çevresindeki kalabalıkta bir an demin İlyas'la pazarlık yapan adamın yüzünü seçer gibi oldum. Ama bir gölge gibi o anda kayboluverdi. Beni fark ettiğini sezinledim. İlyas'ın oraya yürüdüm. Köşeyi döndüm, İlyas göründü. Orta yerde şaşkın, bozguna uğramış duruyordu. Bütün bütün sarı, sinirliydi yüzü. Baktım atlar yoktu. Birden anlamadım. Yanına gittim. Yüzüme dönmeden dolandırıldım diye mırıldandı utanç ve kahır karışığı bir sesle. Ah domuz kafa. Zorla gülümsemek istedi sanki. Elleri sarkmış duruyordu. O sırada beklenmedik bir şey oldu. Alanın orta yerinde bir at ipincecik kişnedi. Bir kısrağın parlak tüylerinden bir ışık geçti. Zabıta falan gibi bir laf ettim galiba. Bırak Allah'a sen. Anlamında elini salladı. Yüzümde bir yel. Bir an bekledik. Yağmur. Gök çatlamışçasına bütün hıncıyla boşanmaya başladı. Saçak altına kaçtık. Elleri cebinde, yüzü hınçlı, dişlerini sıkmış duruyordu. Onu gördüm ben, dedim. Yemişçilerin oradaydı. Alayla baktı yüzüme. Bir dahaki sefere, diyecek oldum. Bir dahaki seferi yok bunun, dedi. Bıçak keskinliğiyle gerildi ağzı. Yağmurun serininde titrediğini gördüm. Bomboş döndük eve. Gece yağmurda üşütmüşüm. Her yan iğrenç bir ıslaklığa batmış sanki. Hiçbir şeye dokunmak istemiyorum. Elime yapışacak kalacak gibi. Her şey öylesine iğrenç. Solucanlar gibi kıvrılıyor eşya. Başım zonkluyor. Yatağın örtülerine dokundukça karnımdan yukarı yüreğime, beynime doğru titreme nöbetine benzer bir şeyle sarsılıyorum. Tiksinti veren bir şey. Tırnak uçlarım gergin, sıcak, soğuk bir ürperti. İlyas'ın pişirdiği çayı içtim. Sıtma tutmuş halimle yorganı başımdan aşırdım, gömüldüm. Hiçbir şey yok gözümde. Yalnız sonsuz bir kaynaşma. Titreyen ben değilim. Korkan, kaçan. Alıp kaçırıyorlar. Niye susuyorum? Durun demiyorum. Ötleyin biri miyim? Belki. Belki ondan da aşağı. İğrenç. Titreme. Çoktan yıkılmışım, bitmişim ben. Kaçmak istiyordum o zamanlar. Kimden? Bütün yoksulluğuna, ciğeri beş para etmezliğine, bir tahtası, noksanlığına rağmen. Ey yeryüzü, ey kuşlar! Uzatın güllerinizi, okşayan parmaklarınızı. Acınılasılığımı biliyorum. Kurumuş bir sap üstünde, bir güz yaprağı gibi sapır sapır. Yeni bir hayat bekliyordum. Belki çölde, belki bir dağ başında. İnanıyordum buna. Titreme yavaş yavaş geçiyor. Sıcak, yakıcı bir ter alnımda damarlanıyor. Yeryüzünü yakmak, ateşimle temeline kundak sokmak istiyorum. Bir düş müydü, neydi? Uzun, siyah kuyruğunu koyu yalımların üstünde gezdiriyordu şeytan. Maymuna benzer bir görünüşü var. İyice görüyorum. Açıkça. Mezarlık tutuşmuştu. Her taşın dibinden bir alev yükseliyordu. Şeytan oradaydı. Bir mezar taşının üstünde, ucu püsküllü kuyruğunu yalımların üstünde gezdiriyordu. Alçakça korkuyordum. Çoktan ölmüş olduğunu bildiğim bir akrabanın evindeydim. O, sanki baştan beri hiç ölmemiş gibi karşımda duruyor, konuşuyor. Büyük salonda bir şölen var. Şölene ben de çağrılayım. Uzun, bitmez zamanın, katil geçmişin içinde durup bekliyoruz. Yeryüzü sıtma tutmuş gibi titreyip sarsılıyor. İlyas'ı aranıyorum. Şölen'de yok o. Niye yok? Bilmiyorum. Derken şeytan. Bir uğursuzluk çöktü Şölen'e. Ateşten gözleri kıpkırmızı dolandı mezarda. Bir kaynaşma. Sıcak sular, fokurdayan bir buhar, buğu, lanetli baş. Bir yanda mezar taşları diplerinden tutuşurken, ben çöllerde, su kıyılarında, tipilerin, kışların ulaşamadığı bir yerler özlemiştim. Sırtımdan sıcak bir selin aktığını, yayıldığını, tiksinç bir ıslaklıkla yayıldığını, hangi şölen, kim? Akrabam tanıdık sesiyle korkunç bir kahkaha attı. Şeytan gülüyor. Benim gölgem, benim tenim, kanım, günahımın hesabı soruluyor. Başımı kaldırınca lahdinç soğuk, sert, ıslak taşına çarpıyor alnım. Uzun kuyruğu hala alevlerin üstünde. Hiç yanmadan iğrenç gülüşü. Sivri sesi tırmalayıcı. Geçmişimden bir şey anımsıyorum. Sanki hiç geçmişim olmamış. Hiç geleceksizim. Tüm dayanaklarımı, sığınaklarımı yıkmışım. Şölen ne ki? Uğuldayan yeryüzü rüzgarı değil, uluyan yeryüzü köpekleri değil. Ne de ben yeryüzü insanı. Öteye ait o rüzgarın uğultusuna kendimi kaptırmış, doymak bilmez karanlığın aç ağzına doğru, tenime iğne gibi batan şeytansı seslerle, binbir türlü bir siyah şöleni, karanlık heyomalalarıyla akıp gidiyor, akıp gidiyorum. O tek rengi, o tek süt siyah rengi buluncaya, o renkle kaynaşıncaya, kayboluncaya dek o canavar ağza akıyorum. Sonra hiçbir şey yok. Kesin bir sonrasızlık ve tehlikeli bir uçurum. Kayboluş. 8 Kasım, sabah. İlyas'ın sesiyle uyandım. Gözlerim dışarı fırlayacak gibi ağrıyor. Eşya bir tülün ardında. Sinik, silik titreşimli. Rengimin attığını duyumsuyorum. İlyas'ın endişeli gözleri. Her şeyi açığa vuruyor. Kalkmak istedim, başım döndü. Yemek öğürtü veriyor. 17 Kasım. Hastalığım sürüyor. Yalnız dışarı çıkabiliyorum. İlyas'ın kaputunu kullanıyorum. Parmak uçlarım demir bir şey değdi mi, tüylerim diken diken oluyor. Kentin çekiciliği kalmadı artık. Her yan bir rezalet yuvası halinde. Garip, vahşi bir duygu canlanıyor içimde. Nedir bilmiyorum. 29 Kasım. Hastalıktan kurtulamadım. İlyas'ın birikmiş parası suyunu çekmek üzere. Ne yapacağımızı düşünüyoruz. Servisin önünden gelip geçtikçe benzin deposunu ateşlemek geliyor içimden. 30 Kasım. Depoyu ateşe vermek çok zor. Çünkü toprağın altında maden bir korumak içinde ve onun da çevresi betonla kaplı. 10 Aralık. 3 gündür banliyölerin birinde bir inşaatta çalışıyoruz. Soğuk demir gibi vuruyor yüzümü. İlyas'ın parasını tükettik. Gözümüzü kapayıp geldik bu yüzden. Ama sonuç ortada işte. İğrendim. Geçmiş bir düşten arta kalan dilsiz adamlar yürüyor içimde. Şeytan olduklarını biliyorum. Ama söylemeye dilim varmıyor. 13 Aralık. İşi bırakmayı düşünüyorum. Zaten doğru dürüst çalışamıyorum. Gücüm kesilmiş. Her yanımı sardı bu düşünce. Doğası belirsiz bir yel gibi sessizce geçti bedenimden. İlyas bunu anlamayacak. İşçilerin bu ağır, savsak kürek sallayışlarıyla yapının bitmesi daha uzun bir süre ister. Henüz temeller bile çıkmadı. Daha kaç zaman ister bu yapıların bitimi? Bu yapılar biter mi? Akşam bir olsun. Gideceğim artık buradan. Çünkü karşı konulmaz bir buyruk çağırıyor beni kendine doğru. Akşam, gece. Kendimi rahat duymuyorum. Serinlikten korkuyorum. Güçten, istekten kesildim. Akşamın oluşuna baktım. Bodur badem ağaçlarından başlayıp sonra yavaş yavaş her yana dağılarak bir iki insan bağırışması, köpek sesleri arasında bütün yapı alanını doldurdu. Barakaya geldim. İlyas oradaydı. Ocağa pilav koymuş, beni bekliyor. İçeri sıcak ve karanlık. Lambayı yaktım. Ortalık karmakarışık. Yatakların içi kum, toz, toprak dolu. Yemeğimizi yedik. Yatağın tozlarını silkeleyerek uzandım. Gök açık. İnsanın içini titreten bir berraklık var. İlyas'a yarın işten ayrılacağımı söyledim. İlkin ses etmedi. Sabahleyin bir araba kalkacak. Kavşağa kadar onunla gidersin, dedi sonra. Sesi donuk, duygusuzdu. Hayatı değer verdiği bir yerinden kırılmıştı sanki. Aramıza bir zaman perdesi gelip kondu. Geceye doğru ilerliyor. İşte sinemadan dönüyor işçiler. Uzaktan bağırışlarını duyuyorum. Biri geldi, barakanın kapısında toprağı yumruklayarak "İlyas, İlyas!" diye bağırdı. Ses etmedik. Bir sarhoş kahkahasıyla uzaklaşıp gitti. Bir zaman sonra sesler iyice kesildi. Yalnız denizin ve bir takım hayvancıkların uğultusu hala sürüyordu. "İlyas!" diye seslendim. Gözleri belli bir noktada sırtüstü duruyordu. "Yaşıyoruz galiba." O donuk, duygusuz sesle "Şaşacak bir şey yok bunda," dedi. "İlyas, söyle. Ben bir şey yapacağım. Bir şey çıkacak elimden." Gecenin içinde, belki barakanın üstünde herhangi bir yerde bir yarasanın ok gibi geçtiğini hissettim. Elimde olmadan "Bir şey çıkacak," diye mırıldandım. "Bir buyruk. Anlıyor musun? Bir hayvan kımıldıyor." Anlamadan baktı. Yüzü gülümsüyor gibiydi. 14 Aralık. Uyandığımda aralıktan puslu bir güneş vuruyordu. Aceleyle kalktım. Dışarı çıktım. İlyas çoktan kalkmış, orada birkaç günlük birikmiş bulaşıkları yıkıyordu. Elinde bulaşık bezi, "Senin araba bozulmuş," dedi. "Onarımı akşama kadar sürecekmiş." Ötekiler de geceden çıkmış sefere. Neyse ki onarım öğleyin bitti. İlyas ani bir kararla, "Ben de geliyorum seninle," dedi. "Bize göre değil bu iş." Müteahhitle konuştuk. Kamyonun sefere hazırlanması 1-2 saat sürdü. Kavşağa vardığımızda ikindi olmuştu. Arabadan indik. Kent uzaktaydı. Ara ağaçlı yoldan kente saptık. İlk evlere vardığımızda hava kararıyordu. 20 Aralık. İlkin tedirgin oldular evde. Babam "Bir bu eksikti," diye söyleniyordu İlyas'ın gelişini. Ama gitgide sustular. İlyas'ın varlığıyla yokluğu bir evde. Babam fark etmez gibi davranıyor artık. Salep hazırlamasına yardım ediyorum birkaç gündür. Rengimin solukluğu, hastalığım acıma duygusuna dokunuyor ne de olsa. Dinlenmeye vakit buluyorum. Geç vakitlere kadar yataktan kalkmadığım oluyor bazı sabahlar. Hoşa giden, vahşi şeyler kuruyorum. Ateşe ve cehenneme bulaşık. 21 Aralık. Dilsiz bir adam yürüyor içimde. 22 Aralık. Sabahleyin salep güğümünü devirdim. Çıkan ateşler kaynar salebin içinde cızırdayarak söndü. İşkenceye benzer bir zevk uyandı içimde. Yüreğimden aşağılara doğru yürüdü. Babam kızdı mı, kızmadı mı anlamadım. Yeni salep hazırladılar. Gece kulaklarım uğulduyor. Dilsiz adam çağırıyor. Gene gece. Kerem'in doğum günü geldi konuk olarak. Kar yağıyor. Anlamıyorum. Kerem hem bu gece doğdu hem 12 yaşında. Ertesi gün öğle vakti. Babam geldi. Kar yağıyor. Soğuk olduğundan öğleye doğru bir güğüm salibi bitirmiş. Az bir şey oturdu evde. İkinci bir güğümü alıp çıktı. Kapıda "Bu oğlana ne oluyor?" diye sordu. "Kökten dilini kaybediyor. Hiç konuşmaz oldu." Anamın ne dediğini duyamadım. Zaten bir şey demez o. Ağlar. Akşam. İlyas eve gelmedi. O zaman başka günlerde de gelmemiş olduğunu birdenbire ayırt ettim. Niçin bana bir şey söylemedi? Niçin kaçtı? Nereye kaçtı? Biliyorum, o da terk etti beni. Parası yoktu. 24 Aralık. Bugün dışarı çıktım. Biraz dolaştım. Kentin ortasında güpegündüz yangın çıkmış. İtfaiye arabaları düdüklerini çalarak yanımdan geçtiler. Ne de çabuk geliyorlar. Tahrik edici, namussuz bir sesleri var. 25 Aralık. Hiç durmadan konuştuğum halde konuşmuyorsun diyorlar bana. Kim bilir böyle diyorlar bana. 26 Aralık. Doğduğumdan beri içinde yaşadığım kent değil bu. Kimseyi tanımıyorum, kimseye yüz vermiyorum. Konuşmuyorsun diyorlar bana. Bana söylüyorlar bunu. 29 Aralık. Küçük bir gezinti yaptım. Gitmek istediğim bir takım yerler vardı. Ama gündüz gözüne gitmeye cesaret edemedim. Beni oralarda görseler ne derler? Eve döndüğümde kendimi halsiz hissettim. Başım döndü. Anam nişasta pişirdi. Soğuk algınlığına iyi gelirmiş. Basit bir soğuk algınlığı değil benimki, biliyorum. Başka bir şey. Ruhum hasta benim. Vücut bahane. Bedene yayılan hasta ruh. Baş döndüren. bir ateşe doğru iteleyen. Nişastayı içtim. Göğsüm azdan yumuşadı. Yattım. O dilsiz adam. Yürüyor. Yürüyor ve çağırıyor. Ürkütücü karanlık şeritler ve onun sesi. Kalktığımı hissettim. El yordamıyla yolumu keşfediyorum. Karanlık, tüysü perdenin ardında. Uzakta babamın sesini duyuyorum. Bir uçurumun ucundayım. Dipte, aşağılarda alevler kızıl ağızlarını açmışlar. Ardımda o dilsiz, şekilsiz adam. Yalnız sesten ibaret olan. Bir adım daha atsam alevlere yuvarlanacağım. Olduğum yerde kalsam tehlike gitgide büyüyerek yaklaşıyor. Tehlike yaklaşıyor. Yalvarıyorum. Kime? Kime? Kime? Duyan yok. Ses o acıklı duyulmaz, işitilmez, ezici, zavallı haliyle içime gömülüyor. Tehlike büyüyor. Neredeyse sırtıma temas edecek. Ürpertiyle bağırıyorum. Hani tam yakalayacakken ve uçurumun boşluğunda. Alevler, kızıl, korkutucu, ben onların arasında. Ve kasırga gibi anaforlar yapan çığlıklar. Kulaklarım, her bir yanım. Ta kulağımın dibinde ötüyor canavar düdükleri. Belki yangının haz veren sesleri, çatırdığıyla düşüyorum boşluğa. Vahşi dilleri alevlerin, yürüyor üstüme üstüme. Bağırıyorum birden, bağırıyorum duysunlar beni, kurtarsınlar diye bağırıyorum. 4 Ocak. Kar yağıyor, her yan beyaz kesmiş. Pencerenin kenarları buz tutmuş. Ocağı boyuna odun atıyor anam. Gene de soğuk kırılmıyor. Kapı açılınca kar serpintisiyle birlikte hızla içeri doluyor soğuk. Öğleye doğru avlu komşularımızdan bir kadın geldi. Anamla oturup konuştular. Odamda yorgana sarılmış yatıyorum. Kar dinsin diye bekliyorum. Korkunç biçimde kulaklarım çınlıyor. Çıngırak sesleri gibi. Çınlamaların arasında alabildiğine net buyurucu bir başka ses. İnsan sesi değil. Kesin buyruk veriyor. Korkuyorum. Başka her şey dışarıda, uzakta. Bana yabancı. Tuğlaları karanlıktan olan bir duvar örülüyor dünyayla aramda. Beni eşyadan tecrit ediyor. Kendimden. Zaman bitiyor. Gelenler gidiyor. Eşya yok oluyor. Uzak boşluklar göz kırpıyor. Gel diye çağırdı ses. Vakit gece. Hiçbir şey görmüyorum. Yalnız karşı konulmaz buyruk. Egemen ellerini koydu üstüme. Hiçbir şey yok gözümde. Ne yandan çağırdığını kestiremedim ilkin. Dinledim. Belli bir yönden açıkça çağırıyordu. Fırtınanın uğultusu, cama vuran fırtına. Çok uzaklarda. Korkunç bir uğultuyla alt üst ediyor yeryüzünü. Kulaklarımı tırmalıyor. Bir yönden çağırıyor ses. Boyun eğmemem olanaksız. Düşünmeye vakit yok. Hiçbir şeye vakit yok. Kalktım. Bir sonsuzlukta yürüyorum. Süzülüp gidiyorum. Ses çağırıyor. Çok uzaklardan, çağırdığı yönde onu izliyorum. Birden büyük, ince, dünyalık bir çığlık. Kerem. Sesinden tanıdım. Anne diye korkunç bir çığlıkla yakındığını gördüm nasılsa. Koşuşup geldiler. Anam elinde bir lamba tutuyordu. Ellerim önde, kapının önüne yığılıp kalmışım. Hiçbir şey anlamadım olanlardan. Şaşkın. Büyümüş gözlerle üstüme eğilen anama bakıyorum. Elinde kocaman bir lamba. Ne oluyor? Diye babam göründü kapıda donacak. Şakağımda bir zonklama ve tatlı bir ılıklık duyuyorum. Elimi sürüyorum. Koyu bir kan bulaşıyor avuçlarıma. Babamın "Zincire vurmalı bu herifi" diyen öfkeli omurtusunu duyuyorum. 5 Ocak sabah. Şakağımda acı veren şiddetli bir zonklama ile uyanıyorum. Ne oldu? Niçin? Bir tülbentle sarılmış alnım. Elimi başıma götürünce anlıyorum. Gece Kerem'in üstüne basmışım şakağımı, kapının demir tokmağına vurmuş, yere yığılmışım. Hasta yatıyorum şimdi. Bir alay komşu gelip gidiyor, halimi soruyorlar. Bakıyor, bakıyor, cevap vermiyorum. Aramızda bir duvar olduğunu bilmiyorlar. Yeryüzü adamı değilim ben. Bunu bilmiyorlar. İçim böyle söylüyor. İçimin sesine uyanıyorum. Çünkü yalnız o doğruyu söylüyor içim. Yemeği bilinçsiz yedim. Yatağa uzandım. Bütün bu olup bitenlerden sonra uyumaya korkuyordum. Bu çatının altında başkalarının varlığını bilişim gözüme uyku vermiyordu. Gene de dalmışım. Bunları düşüne düşüne. Akşama yakın İlyas gelmiş. Yorgun soluğumun gürültüsünde yan odada sesini duyuyorum. Kapı usulca aralandı. Anımın başı göründü. Yeniden aynı çekingenlikle çekti kapıyı. İlyas'a uyanmış dedi. Demek ilk değil. Hep bakmışlar uyuyor muyum, uyanmış mıyım diye. İlyas geldi. Kerevete oturdu. İlkin bir iki söz söyledi. Sonra o da sustu. Konuşmaz oldu. Öyle uzun uzun durduk. O duvar kalınlaşa kalınlaşa yükseliyordu hep. Gittikçe sönükleşen mırıltısı duvarın ardında uzaklaşıyor, kayboluyordu. Bitmez tükenmez duruyorduk. Kendime geldiğimde ne zaman gitmiş bilemedim. Gece. Evet, İlyas falan yoktu artık. Hatta şimdi onun gerçekten gelip gelmediğini de bilmiyordum. O dalgınlık sırasında biraz dinlenmişim. Ama gene de ayrıntıları iyice algılayamıyorum. Eşya o kadar açık seçik değil. Gözüme uyku girmiyordu. Evdekiler akşam yemeğini yemişlerdi. Eve akşam sonrasının o tembel, uyuşuk havası çökmüştü. Kerem tedirginlikle başladı uykusunu. Boyuna sağına soluna dönüp durdu. Yatarken gene öykü anlatmamı istedi. Öyle donuk, dilsiz gözlerle baktım ona. Bakma, bakma diye avuçlarıyla gözlerini kapadı. Yüzünü yastığa gömdü. Ağlayacak sandım. Az sonra döndü. Yüzünde kurtlardan korkmuş koyunun tehlike geçtikten sonraki o şaşkın, melul, huzursuz hali. Nice sonra uykunun düzenli solukları doldurdu odayı. Tedirginlik rahat koymuyor. Gözlerim yanıyor. Yoğun bir ağırlık. Var gücüyle gözlerime abanıyor. Kerem'in uyuduğuna iyice inandıktan sonra usulca kalktım yataktan. Bütün mesele onun uyuması mıydı? Gerçekten onun uyumasını mı beklemiştim? Niye bunu beklemiştim? Elbisemi giydim. Bütün özenimi kullanarak sessizce kapıyı açtım. Sofaya geçtim. El yordamıyla ayakkabılarımı buldum. İçeriden anamın iniltisi geliyordu. Kapıyı açtım. Kar kesilmişti. Günlerce yağdıktan sonra nihayet bu gece kesilmişti. Korkunç bir aydınlık ve sükunet vardı ortalıkta. Avluyu geçerken avlu komşularımızdan biri elinde ibrik gürültüyle öksürerek dışarı çıktı. Ama o zaman ben avluyu geçmiş sokağa çıkmıştım. Beni görmemişti. O zaman içimden nedense her şeyin yolunda gittiğine dair bir sevinç ışığı gelip geçti. Bir an önlemle durdum bu nokta üstünde. Sokak lambalarından donuk, ölü bir ışık vuruyordu karların üstüne. Düşünmeden yürüdüm. Üşüme duymuyordum. Ellerim cebimde yürüyordum. Kar ayağımın altında gıcırdıyordu. Bir takım sokakları geçtim. Bazı yerlerde ayak izleri açılmamış ya da sonradan yağan karlarla kaplanmıştı. Elektrik direklerinin köşeleri donuk bir yüzle parlıyordu. Bazı evlerin pencerelerinden cılız, yoksul ışıklar düşüyordu sokağa. Ama bunların hiçbiri ne ayağımın altındaki karlar, ne şuradan buradan yansıyan ışıklar, ne ortalığın tehdit edici sükuneti hiçbiri ilgilendirmiyordu beni. Herhangi bir duygumu uyandırmıyor, hiçbir cevap vermiyordu. Hiçbir şey beklemeden boyuna yürüyordum. Bir zaman sonra benzin deposunun oraya gelmiş olduğumu şaşkınlıkla ayırt ettim. Nasıl gelmiştim buraya? Niçin gelmiştim? Bizim evden çok uzaklardaydı. Bir anda şaşkınlığın verdiği tuhaf bir korkuya, hareketsiz bir panik havasına kapıldım. Ama depo güven verici bir korunak içindeydi. Bunu önceden biliyordum. Cam mekandan içeri baktım. Servis bürosunda tutulumlu bir işçinin masada uykulu uykulu oturduğu, belki uyuduğu açıkça görülüyordu. Büronun ana ışığını söndürmüşlerdi. Masanın üstünde bir gece lambası yanıyordu sade. Kimseler yoktu ortalıkta. Tek canlı, tek hareket yoktu. Böyle gecelerin ürperti verici süsü köpekler bile. Büro kapısında sigara içilmez yazılı bir levha vardı. Ezici bir cazibeyle sayaca yaklaştım. Aynı levhadan bir tane de sayacın yakınına koymuşlardı. Hızla okudum üstündeki yazıyı. Sayaçtaki rakamlar daha silinmemişti. Sonradan bir iki rakam hafifçe aşağı doğru kaymıştı. Olağanüstü bir şey bekleyerek, hayır, hiçbir şey beklemeden olduğum yerde duruyor, büyük bir dikkatle rakamlara bakıyordum. Bir süre daha baksam, rakamlar kendinden harekete geçecekmiş gibi bir duyguya kapıldım. Hatta neredeyse hareket ediyorlardı. Tam o sırada korkunç bir çığlıkla kendime geldim. Sırtımda bir sıra tüyün diken diken olduğunu hissettim. Nereden geldiğini anlayamadığım uğursuz bir ses hemen hemen kulağımın dibinde "Yangın var!" diye haykırdı. O anda itfaiyelerin canavar düdüklerini de işitmeye başladım. Arabalarının ardında bir takım insanlar karların üstünde, karanlık lekeler halinde belli bir yöne doğru koşuyordu. Korkuyla, korkudan çok şaşkınlıkla ve dehşet verici bir soruyla koşuşanlara bakıyordum. Bir yanda dökülmüş rakamlar vardı. O anda gürültüden bir odadaki işçinin de uyanmış olduğunu gördüm ve oradan hemen, görünmeden kaçmam gerektiğini anladım. Eğer adam beni görecek olursa, bu kaçış bir suçlunun kaçışı olacaktı. Bunu biliyordum. Ama bütün bunları tartmak için artık vaktim kalmamıştı. Belki de görünmüştüm bile. Hala tereddüt içinde oyalanıyordum. Evet, rakamlar dökülmüşlerdi. Tek şahidim uyanmıştı. Ama bütün bunların bir anlamı var mıydı? Düşünmeye vakit var mıydı? Bir söz, şahit. İşte o zaman birdenbire koşmaya başladım. Servisin az ötesindeki alanda kalabalıktan bir takım gruplara ayrılan insanların her biri ayrı bir sokaktan dalıyordu. Alana açılan birkaç sokak vardı. Herkes en kestirme bildiği yola doğru koşuyordu. Bir anda kalabalığa karıştım ve rastgele bir sokakta 5-10 kişiyle birlikte koşmaya başladım. Bir iki sokağa dönünce yangın uzakta, yuvarlak, kırmızı, harika bir kubbe halinde görünüyordu. Kentin sınırlarında Yoksullar Mahallesi'ndeydi. Yangının gökyüzünde açtığı kocaman kırmızı kubbeyi görünce kemiklerimin ürperdiğini hissettim. Şakağım sargının altında korkunç bir acıyla zonklamaya başlamıştı. Yangın yerine doğru koştum. Orada çoğu yoksul görünüşlü, öbek öbek bir insan yığını merakla, belki keyifle yangını seyrediyordu. Uzanıp kısalan, türlü biçimlere giren koyu alevler birden yükseliyor, türlü çığlıklar arasında kabarıyor, her yana dağılıyor, bir çatırtıyla başka bir yerde yeni bir alev denizi coşkun sularını göğe salıyordu. Yoksullar Mahallesi yanıyordu. Kalabalığın ayak altında ya da yangının sıcağında eriyen karlarla vıcık vıcık çamura kesmiş sokak, boydan boya, evlerden taşınan akıl almaz eşyayla bit pazarına dönmüştü. Alabildiğine bir kargaşalık sürüp gidiyor, bir takım adamlar oradan oraya koşuyor, itfaiyeciler telaşla ve aceleyle merdiven kuruyor, kimileri ellerindeki kazmalarla evleri yıkmaya çalışıyor, kalabalığın yangın yerine daha fazla yaklaşmasını önlüyorlardı. Birden ahşap bir evin üst katının alevlere boğulmuş bir çatırtıyla bir kalıp halinde çöküp yıkıldığını gördüm. Kargaşalıktan "Kurtarın!" diye bir çığlık koptu. Ama kurtarmak imkansızdı artık. Ev, alevler içinde olduğu gibi çökmüştü. O anda da azgın bir alev seli göğe doğru keyifle yükseldi. Yangına karşı en gözü pek, en ilgisiz görünenler bile kendiliğinden geriye çekildi. Islak, içe işleyen bir soğuk vardı. Kadınlar kucaklarında bebeleriyle sokaklara dökülmüşler, bir yandan ağlıyor, bir yandan da nasıl bir duyguyla kendilerine bakıp ağlayan çocuklarını avutmaya çalışıyorlardı. Kargaşalık, ateş, alev, bağırışmalar çatırdılar arasında gitgide büyüyordu. Bebelerin çığlıkları bu kargaşalıkta ayrı bir felaket haberi gibi bütün yangın alanına dağılıyor, bütün boğulup bitenleri, olmaya devam edenleri sanki tek başına onların sesi yönetiyordu. Çevre olağanüstü bir grup vakti halinde aydınlıktı. Yanı başımda bir kadın az önce yitirdiği çocuğunu bulmuş, boynuna sarılıyor, gözyaşlarıyla koklayıp öpüyor, çocuksa ellerini sarkıtmış, anasının karşısında dimdik, kımıldamadan duruyor, anasının elinden kurtulmak istiyordu. Niçin yaptım bunu? Niçin yaptım? Şimşek gibi bir pırıltının geçtiğini hissettim kafamdan. Birden kanım dondu. Yangını ben çıkardım. Bu yangını ben çıkardım. Soğuk, öldürücü bir terin yayıldığını duydum vücuduma. Evet, daha benzin deposunun oraya varmadan bu sokaktan geçmiştim. Hatırlıyorum. Bu hakarete uğramış, ezilmiş evleri unutabilir miyim? Yanımdan bir gece bekçisi ters ters bakarak geçmişti. Birkaç adım sonra da hışımla düdüğünü üflemişti. İşte şu ev, sokağın karşı kıyısında, penceresi yere yakın. Perdesinin ardında hafif bir ışık parlıyor. Pencereden dışarı uzanan sava borusundan dumanlar çıkıyor. Bir bebek ağlıyor. Bir ana duyulur duyulmaz bir sesle ince, içli bir ninni söylüyordu. Bunları görmüştüm. Ama sonra o ses, ninni, taştan yıkık bir duvar yığını, önünden geçiş, birkaç elektrik direği, P14 gibi bir işaret. Neyi gösteriyordu? Ama sonra hep dönüp duran neydi bunlar? Ne anlamı vardı? İlla bir anlamı olması gerekir miydi? Niye hep soruyordum? o yıkık taş duvarın dibine çömelmiş miydim? Bekçi bana, ne arıyorsun burada diye sormuş muydu? Yani daha o zaman tehlikeli bir adam olduğumu belirtmiş miydi? Yorgun bir duyguyla o pencerenin önünden bir kez daha geçmek istedim. Fakat ayakkabıma su sızıyordu. Üstelik ışık söndürülmüştü. Kulaklarımda yalnız o incecik ninninin yankılarıyla geri döndüm. Bütün bunlar olmuş muydu? Böyleyse sonra... Kara, belirsiz bir, bilinmez bir yığın tıkanıp kalıyordu orada. Sonra servis, bürodaki işçi, tek şahidim. Tanrım, tanrım. Beni görmüştü, mutlaka görmüştü. Yangına doğru atıldım. Her şeyin bir anda bitmesi gerekiyordu artık. Bir anda yansın, yok olsun. Ben başladıysam bu yangını, ben bitirmeliyim. Ama bırakmıyorlar, birkaç kişi yakalayıp yangına koşmama engel oluyor. Alevli bir kütüğün yukarıdan üstüme doğru yürüdüğünü görüyorum. Kımıldamadan durup bakıyorum. Kütük az ötemde çamurlara yuvarlanıyor, iç ezici bir cızırtıyla bir yanık duman kokusu yayılıyor. Kokuyu tanıyorum, çok iyi biliyorum. İçimi somut bir haz gibi kaplıyor bu duman. Bu yangını ben çıkardım. Beni kutlayın diye bağırıyorum herkeslere. Ama kimse duymuyor beni. Ne dediğimi anlamıyor. Koca alev denizinin önünde diz çöküyorum. Ah, çekip sürüklüyorlar beni. Ben böyle hazdan erimişken beni teselli ediyorlar. Anlamıyorlar. Kalabalığın ardında bir duvar dibinde, çamurlu bir yere bırakıyorlar beni. Ağlayan, kahırlanan, yazıklanan kadınların ve çocukların arasını. Artık önlere de bırakmıyorlar beni. Yangını oradan gözlüyorum. Kendi varlığımı, yapıtımı. Yoksa eksik, korkutucu, yalancı bir düş mü görüyorum? Hayır, değil, değil. Alevler, dehşet verici dilleriyle, bütün canlılıklarıyla karşımda duruyor. Mahalle gözler önünde yanıyor işte. Dışarılara hala bazı evlerden yataklar, masalar, ıvır zıvır bir sürü şeyler taşınıyor. Evet, artık biraz gururla, üstüm başım çamurlara belenmiş, gerilerden seyrediyordum yangını. Bir deli sansınlar, beni bilmesinler, ne önemi var? Alevlerim ahşap yapılara savruluyor. Onlar savruldukça kalabalık tek bir devinimle geri geri kaçıyor. Sonra yeniden ilerlemeden oldukları yerde duruyor. Oradan seyrediyorlar. Ortalık gitgide yalnız alevden ibaret kalıyor. Sabaha doğru. Hemşerim diyen bir sesle omuzlarım sarsılıyor. Tuhaf, o duvar dibinde, çamurlar içinde sızıp kalmışım. İyilikseverim biri beni uyandırıyor. Gülünecek şey. Vücudum sızılar içinde kalkıyorum. Başımın sargısı düşmüş. Yerde, çamurların içinde duruyordu. Şakağıma dokunuyorum. Pıhtılaşmış bir kan tortusu. Büyüyecek bir yara yeri. Beni uyandıran kimse gözle kaş arasında kaybolup gitmişti. Ayağa kalkınca hareket eden bir karartıyla başım döndü. Bir an duvara tutunup kaldım. Geçti. Yangın sönmüştü. İlk anında bulantı verici ağır bir koku yayılıyordu yangın yerinden. Duvara tutunmuş bir süre öyle kaldım. Sonra kımıldandım, kendime geldim. Ve birden hatırladım, yangın. Şimdi ise sönmüştü. Yerinde yalnız bulantı verici bir korku, kömürleşmiş kütükler, yarı yanmış, kimi kurtarılmış bir sürü ev eşyası, çökmüş duvarlar, çatısız, kararmış evler, bir de bu yıkıntı görünümünden, eşyadan ayırt edilemeyen, sadece kımıldayan birer eşya haline gelmiş olan bir takım insan öbekleri kalmıştı. O hırslı haz birden kaplayıverdi içimi. Vücudum yorgun, üstüm başım çamurlara belenmiş olsa da içim zafer kazanmış bir komutan duygusuyla kabararak yangın yerinden yürüyüp geçtim. Evet, evlerin çoğu, kulübelerin hemen hemen tamamı çoktan yanıp kül olmuş, kulübe sahipleri ummaz bir çaresizlikle donup kalmışlardı. Yüzleri bembeyaz kesilmiş, eşyalaşmış bir hareketsizlikle durmuş, yangın yerini seyrediyorlar, hiç olmazsa kurtarabildikleri öteberilerini bekliyorlardı. Gülümseyerek yürüdüm önlerinden. İşimi bitirmiştim. Yoksullar mahallesinde kentin bağırsağını deşmiştim. İki yanımdan ezilmiş bir saygıyla açılıp yol veren insanların arasından geçiyordum. Yangın yeri bir marsık yığını halinde gitgide arkamda kalıyor, uzaklaşıyordu. Güneş doğacak mı, batacak mı belli değildi. Bir garip, bir yabancı, bir puslu vakitti. Kurşuni renge boyanmış göğün uçlarında buharlaşmış alev zerreleri halinde donup kalmıştı güneş. Bir türlü doğmak bilmiyordu. İki büklüm sırtımla yürüyüp gidiyordum. Derken kendimi kentin o karışık sokakların başlarından birinde buldum. Artık hiçbir şey beni şaşırtmıyor. Az önceki marazlı duygu yerini gitgide umutsuz bir hüzne bırakıyor. İçimde bir pişmanlık duygusu gelişiyor. Tadını alamadığım bir korku kabarıyor. Bir şey ölüyor. O şeyin ölüsü gitgide büyüyordu. İşte o zaman beynimin ta içinde o sesi bir kez daha duydum. Kesin biçimde çağırıyordu. Hiçbir şey görmeden sadece adımlarımın sese doğru hızla yol aldığını ayırt ettim. Kunduramın duvarlarda boşluğu ürperten yankılarla. Ra, ben buradayım, bir deliyim. Yangına bulaşmış, yangının dumanıyla lekelenmiş, ayaları kararmış elimi gizli bir karanlıkta öpüyorum. Atsız bir yiğidim ben. Kunduramın tınlayan yankılarla ses. Adımlarım hızla yol alıyor. Yalnızlığın sesini dinlemekten başka yapacak bir şey yok. Çağırıyor. Bir deliyim, yürüyorum. Ve kundağın gittikçe uzaklaşan uğultusu, kulaklarımda iştahlı, anlaşılmaz ezgiler bırakarak dönüyor, yavaşlıyor, söylenmemiş bir cümleye doğru. Boğuntulu sokaklarda doğmayan güneşler ve kurşunu renkler ve umutsuz serseriler ve çınlayan uzak kahkahalar. Alevlere batarak yıkılan kütükler, destekler, içime çektikleri boz renkli setler ve kazıdıkları ölümsüz izler. Bitmeyen, dinmeyen kaynaşmalarla ve bütün bunlar olurken ben gidiyorsam nereye böyle kaçmaklar, yakalayamamaklar, çınlayan yönsüz sese doğru rüzgarlar gibi. Bir delicesine uzanmak bu sokak, kim deliysen bir kelime, cin çarpmalara doğru evrenin ötelerinde görünmez maddelere uçmak, kaybolmak. Umutsuz bekleyişle her bitişi bitmeyen yarınlara bırakmak ve boyuna her şeyden sıyrılarak çağıran inatçı sese doğru yol almak, kurtulamamak. Gözümü açtığım zaman güneş daha doğmamıştı. Anam başucumda duruyordu. Gece nereye gittiğimi sordu. Bizim sokakta yıkılıp kalmışım. Sabahleyin beni sokakta yatar gören komşular eve getirmiş. Durmadan sayıklıyormuşum. Olanları hatırlamıyordum. Ben yoktum. Anama cevap vermedim. Her şey yeniden karardı. Bir gün. Hiç kimse yoktur. Hiçbir şey devam etmemektedir. Kitap sonu. 26 Nisan Salı 2016.